Hatıralar. Sevgili dinleyiciler, TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programa geçmeden evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve hürmetlerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlere Ojiye Cizlen de Busbeck'in hatıralarını takdim etmeye çalışacağız. Kısaca Busbeck. Busbeck çoğumuza yabancı bir isim değil. 16. asırda Avusturya'nın Osmanlı Devleti nezdindeki sefiridir. Birkaç defa gelmiş gitmiş ve Avusturya ile Osmanlı hükümeti arasındaki bir takım gerginliklerin ortadan kalkmasına hizmet etmiş. Kısaca hayatı hakkında bilgi verelim Busbeck'in. Busbeck, yalnız hayatı hakkında bilgi vermeden önce şunu söyleyelim. Müşahedelerini çok uyanık ve tarafsız, olabildiğince tarafsız bir gözle yazdığı için bilhassa Kanuni Sultan Süleyman devrine ait hatıraları Osmanlı tarihinin önde gelen ve çok itibar edilen kaynaklarından birisidir. 8 sene kadar süren bir sefirliği var Türkiye'de ve Türkiye'deki sefirliğini ve bu sefareti esnasında edinmiş olduğu bilgi ve müşahedelerini 4 uzun mektup halinde üniversiteden arkadaşı Nicolas Michaud'a yazmış. Busbeck, Flandırlı bir aile sevgili diye mensup sevgili dinleyiciler. Bir asilzade. 1522 senesinde dünyaya gelmiş. Louvain'de, sonra Paris'te ve Venedik'te tahsil görmüş. Klasik diller ve eski çağ tarihi hakkında çok geniş malumatı var. O sıralarda Avusturya İmparatoru, daha doğrusu Mukaddes Roma Cermen İmparatoru, 5. Karl, Charles Quint ismiyle bilinir Türkiye'de. Charles Quint, 5. Charles. Bu kimse kendisine asalet unvanı veriyor. Ve daha sonra İmparator Ferdinand zamanında devlet hizmetine giriyor. Kraliçe Marie ile İspanya Kralı 2. Felipe'nin evlenme merasiminde bulunacak bir heyet, sefaret heyeti ile İngiltere'ye gidiyor. Buradan döner dönmez de İstanbul sefirliğine tayin ediliyor. Biraz evvel de söylediğimiz gibi Avusturya ile Osmanlı Devleti'nin gergin bir zamanında Busbeck'in İstanbul sefiri tayin edilmiş olması en azından onun çok kabiliyetli, çok mütemet bir şahsiyet olduğunu gösteriyor. Zira o sırada Avusturya İmparatoru Ferdinand, Kanuni Sultan Süleyman'ın kendine bahşettiği sulhü bozmuş, Erdel'i, bugünkü Transilvanya'yı istila etmişti. Dolayısıyla Türklerle Avusturya resmen harp haline girmişlerdi. Osmanlılarda adet olduğu üzere bir devletle harp haline girilince, o devletin sefiri derhal Yedikule'ye hapsedilirdi. İşte o devirdeki Avusturya seferi Maluezzi hapse atılmıştı ve dolayısıyla artık işe yaramaz hale gelince yerine Busbeck gönderilmişti. Şimdi yeri gelmişken burada bir istidrat yapalım eski tabirle. Birincisi, Yedikule, yani Bizanslardan kalma bir zindandır, bir kale zindanıdır. Yedikule halkın kapatıldığı bir zindan değildir sevgili dinleyiciler. Geçenlerde bir şarkıda bir kabadayının adi suçtan dolayı Yedikule'de 10 yıl yattığı anlatılıyor. Bu yanlış. Yedikule sadece ve sadece harp halinde olunan memleketin, devletin, sefirinin mecburi ikamete tabi tutulduğu bir misafirhanedir. Ama nasıl bir misafirhane artık siz hesap edin. Bu bir. İkincisi, Avusturya Almandır. Sefiri Maluezzi, yani bir İspanyol. Nasıl oluyor? Busbeck de Hollandalı. Nasıl oluyor bu? Efendim, o zamanki Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu, yani Avusturya, o kadar geniş topraklara sahip ki İspanya, İtalya'nın kuzeyi, Hollanda hep bu devletin sınırları içinde. Ondan dolayı tabii Avusturya ordusunda da, Avusturya diplomatlarında da, Avusturya bürokratlarında da Avusturya'nın sahip olduğu topraklara mensup halklar görev almışlardır. Aynı Osmanlı Devleti gibi. Şu kadar bir farkla ki Avusturya'da Avusturya hizmetinde görev alan bir İtalyan İtalyanlığına devam eder. Ancak Osmanlı Devleti'nde Osmanlı hizmetinde görev alan hangi millete mensup olursa olsun artık Osmanlı kimliğini, dinini, dilini ve adetlerini benimsemek mecburiyetindedir. Dönelim Busbek'e. Busbek bir diplomat olarak iyi bir vazife ifa ediyor. Hem Türkleri seviyor hem Türkleri kendini sevdiriyor. Dolayısıyla bu sayede Türklerle yaptığı müzakerelerde iki devlet arasındaki gerginliği nispeten yumuşatmaya muvaffak oluyor. İnsanların tavrı çok mühimdir gerginliği yumuşatmakta. 1562 sonlarında Türkiye'den ayrılıyor. Yine uzun müddet devlet hizmetinde görev alıyor. 1592 yılında Saint-Germain yakınındaki Milo şatosunda ölüyor. Şimdi gelelim Busbek'in Türkiye mektuplarına. Busbek'in Türkiye mektuplarını memleketimizde ilk defa meşhur gazeteci İttihat ve Terakki Partisi'nin önde gelen mensuplarından Hüseyin Cahit Bey, Hüseyin Cahit Yalçın tercüme etmişti ve 1939 senesinde neşretti. Busbek'in mektuplarının orijinali Latincedir. Hüseyin Cahit Yalçın'ın eseri Busbek'in 1694'te ve 1927 tarihinde basılan ve birbirinden farklı iki İngilizce tercümesinin esas alınarak yapılmıştır. Aslından değil, İngilizce tercümesinden. Daha sonra 1953 tarihinde Kanuni devrinde bir sefirin hatıratı adı altında fakat mütercim ismi verilmeden tekrar neşredilmiştir. Busbek'in mektuplarının İngilizce'ye en mükemmel tercümesi 1968 senesinde Seymour Forster tarafından yapılmıştır ve basılmıştır. Şimdi dilerseniz 16. asırda Osmanlı Devleti'nin Haşmet asrında Türkiye'ye gelen 8 sene Türkiye'de sefaret vazifesi yapan ve intibalarını, bilgilerini, gördüklerini 4 mektup halinde bir arkadaşına gönderen ve daha sonra bunlar neşredilen meşhur diplomat Busbek'in hatıralarına geçelim. Sevgili dinleyiciler, Busbek'in seyahatleri, birinci seyahati 1555 Eylül'ünde Viyana'dan başlıyor. İngiltere'den döndükten sonra Viyana'da Osmanlı Devleti ile olan gerginin halledilmesi için Türkiye'ye gönderilmesi kararlaştırılıyor ve Viyana'dan yola çıkıyor. O zamanki Avusturya topraklarından Tuna'ya kadar geliyor. Efendim Tuna'dan Budapeşte'ye geliyor. Budapeşte o zaman tabii Osmanlı hakimiyetinde, Macaristan'ın baş şehri. Buda'ya yaklaşmadan, daha Buda, o zaman Buda diyorlar Türkler, Budin. Budapeşte iki şehirdir sevgili dinleyiciler, Tuna Nehri üzerinde. Bir taraftaki Buda, bir taraftaki Peşte. İkisi birleştiği için Budapeşte demişler. Türkler Budin diyorlar. Ve Budin paşası Buda tarafında oturuyor. Peşte daha küçük o zamanlar. Paşanın çavuşları elçiyi karşılıyorlar. Bir Macar'ın evinde onu misafir ediyorlar. Türkler diyor benden çok arabam, atlarım ve eşyamla alakadar oldular. Onları emin bir yere yerleştirdiler. Onlar insanları havanın tesirinden korumakla gereken ilgi göstermiş olacaklarını düşünürler diyor. Malına bir zarar gelmesin diye tabii endişe ediyorlar. O sırada paşa rahatsız. Bir müddet paşa ile görüşmek üzere bekliyor ve burada Yeniçerilerden bahsediyor. Busbek. Enteresan tespitleri var. Türklerin Yeniçeri adını verdikleri piyade askerlerini ilk defa Buda'da rastladım. Sultanın toplam olarak 12 bin Yeniçerisi vardır. Bunlar imparatorluğun muhtelif yerlerine dağılmış vaziyettedir. Kalelerde hudut garnizonlarını meydana getirdikleri gibi gayrimüslimleri ve halkı dış tecavüzlere karşı korumakla da vazifelidirler. En ufak köylerde dahi bu vazifeyi yapan Yeniçeriler bulunur. Yani asayişi sağlar. Yani bugünkü polis görevi yaparlar. Bakın sevgili dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nde 12 bin Yeniçeri var. Yani sanıldığı gibi ordunun büyük bir çoğunluğunu teşkil etmiyor. Yeniçerilerin iki vazifesi vardır. Bir kısmı padişahın muhafız alayıdır. Bir kısmı ise kalelerde ve büyük şehirlerde asayişi korumakla görevlidirler. Yani polis gücüdür. Ancak zamanla Yeniçerilerin sayısı artmış ve bunlar devlet içinde devleti tehdit eden bir unsur haline gelmişlerdir. Kalede de bunlar var. Topuklarına kadar inen bir elbise giyiyorlar. Başlarına sardıkları sarığın bir parçası enselerine doğru sarkar. Alınlarına gelen kısım gümüşten dikdörtgen şeklinde yaldızlı ve değerli taşlarla süslü bir parça. Beni ikişer ikişer ziyarete geldiler. Odama gidince eğilerek beni selamladıktan sonra adeta koşarcasına yanıma yaklaştılar. Elimi eteğimi öpeceklermiş gibi son derece hürmetle getirdikleri bir demet çiçeği gayet hürmetkerane bana verdiler. Sonra aynı süratle geri geri çekilerek kapıya vardılar. Ellerini göğüslerinin üstünde kavuşturdular ve başlarını hafif eğip gözlerini yerde sabit bir noktaya diktiler. Kapıya doğru giderlerken sırtlarını bana çevirmemeye bilhassa dikkat ediyorlardı. Zira böyle bir hareket Türklere göre hürmetsizlik demekti. Aslında bunların Yeniçeri olduklarını bana söylememiş olsalardı onları bir Türk din adamı, bir tarikat dervişi zannedecektim. O kadar hürmetli, o kadar terbiyeli insanlardı. Bunların gittikleri yerlere dehşet saçan o meşhur Yeniçeriler olduğunu anlayamazdınız. Evet, Busbek'in Yeniçeriler hakkındaki intibaları bunlar. Bu da hakkında teferruatlı bilgi veriyor. Budapeşte hakkında şehir, arazi, Tuna Nehri'nin ortadan akışı hakkında efendim bilgi veriyor. Ancak şu tespiti de var. Türklerin binalarında her türlü gösterişten ve konfordan kaçınmaları dikkate değer bir durum diyor. Böyle şeylere önem vermek bir büyüklük, bir gurur emaresidir. Halbuki bu dünyada her şey fanidir. Ölümsüz olan şeyleri aramak gerekir. Bir yolcu için han neyse evde Türkler için yağmurdan, soğuktan, sıcaktan, hırsızdan korunmaya elverişli olduğu nispetle muteberdir. Başka lüks aramazlar. Bu düşünceyledir ki zengin, varlıklı oldukları halde lüks, konforlu bir eve sahip olan hiç kimseye bütün Türkiye'yi dolaşsanız rastlayamazsınız. Basit insanlar kulübemsi küçük evlerde otururlar. Zenginler bahçeli ve hamamı olan büyük evlere sahiptirler. Fakat bu evlerin ne aydınlık kemerleri, ne geniş holleri, ne göz alıcı süsleri vardır. Hele Macaristan'da, Buda'da ve Presburg dışında hiçbir yerde, hiçbir şehirde gösterişli binalara tesadüf edilmez. O da Buda'nın ve Presburg'un eski Macaristan'ın merkezi olmasından kaynaklanıyor. Belki de bu halkın öteden beri sürdüğü hayatın icabı. Devamlı askerlik, harpler yüzünden öyle güzel binalar yapmaya fırsat bulamadılar. Şehirlerde yaşayan halk bulundukları yeri her an terk edecekmiş gibi iğreti bir şekilde yerleşmişler. Evet, Busbek'in tespitleri olabildiğine doğru sevgili dinleyiciler. Türklerin hayat felsefesi şudur ki, dünya geçicidir, dünyayı ancak ahmaklar imar eder, onun için dünya malına fazla itibar etmek, dünyada çok lüks ve konforlu yaşamak abestir. Onun için Türkler evlerini son derece basit ancak sağlıklı ve pratik bir şekilde inşa ederler. Mesela ahşap en sağlıklı yapı malzemesidir. Türklerin evleri çoğunlukla ahşaptır. Türklerin evlerinde lüzumlu her şey bulunur. Ancak burada konfor üstü lüksten kaçınılır. Ancak Türkler hayır eserlerinde böyle davranmamışlar. Yaptıkları camiler, köprüler, hanlar, kervansaraylar, imaretler asırlar sonrasına kalabilecek sağlamlıkta yapılmış. Bu da Türklerin hayat ve dünyaya bakış açısını göstermesi bakımından mühimdir. Çünkü bunlar ebedi hayatta kendilerine fayda sağlayacak yatırımlardır. Avrupa'da ise tam tersinedir. Avrupalılar yaşadıkları ortamın son derece lüks olmasına dikkat ederler. Bu da Avrupalıların biraz dünyaperest olduklarıyla izah edilebilir. Busbek uyanık birisi olduğu için eski Türklerin bu telakkilerini çok yerinde tespit etmiş. Evet, zamanla Budin Paşası iyileşiyor ve kendilerine Busbek huzuruna çıkma imkanı buluyor. Kendisiyle mevzuları müzakere ediyorlar. Oradaki tespitleri de enteresan Busbek'in. Paşanın huzuruna çıktığımız zaman eski Romalılar gibi bize yüksek sesle hoş geldin, hoş geldin diye bağırmaları dikkatimi çekti diyor. Görüşmeler için iyi neticeler diliyorlardı. Yine bu görüşmeler esnasında Türklerin kılıcı sol tarafta taşıdıklarına şahit oldum. Bu da onların sol eli sağ ele nazaran daha üstün tuttuklarına delalet eder diyor. Bir kimse sağ eliyle sağ tarafında bulunan birinin solunda taşıdığı kılıca hakim olabilir. Kendi sol eli de bu arada serbest kalır. Buzbek'in tespitleri bir dereceye kadar isabetli. Avrupalılarda kılıç sağa takılır ancak Türklerde kılıç sola takılır. Sola takılan kılıç sağ elle kolayca kınından çıkarılıp kullanabilir. Türklerde şarklılarda sağ el her zaman sol elden üstündür ve sol el kullanılır. Ancak silahşörlerin sol ellerini de sağ elleri kadar ustaca kullandıklarını biliyoruz. Ancak esas sağ eldir. Kılıç sol elde taşınır. Ancak Avrupalılarda durum değişiktir. Avrupalılarda mesela kadınlar erkeklerin solunda yürüdükleri için kılıç erkeklerin sağında takılır. Böyle bir adet olmuş. Peki kadınlar neden erkeklerin solunda yürüyorlar? Onun sebebini de şöyle izah ediyorlar. Sokakta yürürken eskiden Avrupa'daki evlerde tuvalet olmadığı için millet lazımlığa defa hacet ediyor. Sonra lazımını pencereden döküyor. Şimdi o sırada kimin gelip geçtiği de önemli değil. Eğer bir hanım varsa hanımın üstüne dökülmesin, erkeğin üzerine dökülsün diye erkek şövalyece kendisini feda ediyor. Bunun için erkekler sağ tarafta yani binaların hizasında yürür. Kadınlar solda yani daha açıkta yürürler. Böyle bir adet var. Bundan dolayı kılıç sağa takılır. Ancak Türklerde böyle bir şey söz konusu olmadığı için tabii kılıç sol tarafa takılıyor. Sağ elle kullanılıyor. Evet sevgili dinleyiciler, Buzbek'in hatıralarına devam ediyoruz. Buzbek, paşa ile görüşme imkanı buldu Budin paşası ile, yani Budin beylerbeyi ile. Mesele şuydu, Avusturyalılar Erdel'e saldırmışlar. Buna mukabil Osmanlılar da kendilerini müdafaa etmişler. Ve bu müdafaa neticesinde daha fazla toprak elde etmişler. Bunun üzerine geçici bir mütareke yapılmış. Mütarekede Avusturyalıların Erdel'den çekilmeleri, Osmanlıların da işgal ettikleri yerlerden çekilmeleri kararlaştırılmış. Ancak tabii Osmanlılar işgal ettikleri yerden çekilmemişler. Ve paşaya onu arz ettim diyor Buzbek. İmparatorumuza verdiğiniz söze uyarak bizden alınan toprakları iade edin. Bunun üzerine paşa diyor kurnazlık yaptı. O da bizim askerlerin saldırılarından ve zararlarından şikayet etti. İmparatora yazdığı mektuptaki vaadi içinde şöyle dedi. Ben dedi ya size böyle bir söz verdim veya vermedim. Söz vermedimse benden isteyecek bir hakkınız yok. Eğer böyle bir vaatte bulunmuşsam bu vaadi yerine getirmek kudretine benim sahip olmadığımı takdir edeceğiniz umarım dedi. Çünkü benim buraya gönderilmemden maksat Osmanlı Devleti'nin hudutlarını daraltmak değil, genişletmektir. Bu bakımdan memleketin vaziyetini kötüye götürmem imkansızdır. Bu iş beni değil, padişahımı ilgilendirir. Onun için bu konuda söyleyeceklerinizi İstanbul'a gidince padişahımıza arz etmeniz gerekiyor. Ayrıca hastalıktan da yeni kurtuldum. Daha fazla konuşmak beni yoracak diye kibarca elçiyi huzurundan çıkarıyor. Bunun üzerine Buzbek İstanbul'a padişahla görüşmek üzere Budapeşte'den yola çıkıyor. Nehir yoluyla gitmek hem daha süratli hem daha güvenli. O zamanlar Tuna üzerinde bekleyen gemiler var. Gemiye biniyor ve yola çıkıyorlar. Belgrad'a geliyorlar. Belgrad hakkında bilgi veriyor. Ondan sonra Belgrad'ın fethiyle alakalı, tarihiyle alakalı bilgiler veriyor. Ondan sonra Belgrad'dan karayoluna dönüyorlar. Niş'e hareket ediyorlar. Semendire sol tarafta kalıyor. Ondan sonra uzaktan Transilvanya'nın, bu ihtilafın kaynağı olan Transilvanya'nın çok uzaklarda seçilen karlı örtülü dağlarını yol arkadaşlarımız bize gösterdi diyor. Yerli halkın Morova dedikleri nehirden geçip Jagodina adlı bir Sırp köyüne doğru ilerledik. Köyde bir cenaze merasimine şahit olduk. Bizdekilerden oldukça farklı. Ölünün yüzü açıktı. Yanına yiyecek olarak ekmek, et ve bir kupa şarap koymuşlardı. Ölenin karısıyla kızı en iyi elbiselerini giyinmiş oldukları halde yanında duruyorlardı. Kızın başında tavus kuşu tüylerinden yapılma bir başlık vardı. Ağlamalar, iniltiler, çığlıklar birbirine karışıyordu. Ölüye kendisini kaybetmek felaketine uğramak için ne kusur işlediklerini, ne gibi bir hürmetsizlik gösterdiklerini soruyorlardı. Kendilerini neden böyle kimsesiz bırakıp gitmişti? Ayini Rum papazları idare ediyorlardı. Tabii Sırplar Ortodoks olduğu için Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlılardı ve onların tarafından tayin edilmiş papazlar tarafından idare ediliyorlardı. Enteresan. Sonra bu Sırplar, Arnavutlar hepsi böyle. Bulgarlar, Romenler. Daha sonra Sultan Hamit bunların her birisinin müstakil kilise kurmasına izin verdi. Böylece aralarında birlik kurmalarına engel oldu. Milliyetçilik cereyanlarının da kuvvetli olduğu zamanlarda bundan istifadeyle Sırp Patrikliği ayrı, Arnavut Patrikliği ayrı, Yunanistan Patrikliği ayrı, Bulgaristan Patrikliği ayrı, Roman Patrikliği ayrı. Hepsi bunlar Fener Patrikhanesi'nden müstakil. Ancak iddiaçılar Sultan Hamit'i devirdikten sonra başa gelir gelmez ilk yaptıkları iş Tevhid-i Kenais Kanunu'nu çıkarmak oldu. Kiliseleri birleştirdiler. Kiliseler birleşince Balkan ulusları da birleştiler. Onların da ilk icraatları Osmanlı Devleti'ne saldırmak oldu. Buna Balkan Harbi denir. Balkan Harbi neticesinde Edirne dahil bütün Rumeli'deki topraklar kaybedildi. Neyse, mezarlıkta diyor Buzbek, geyik vesaire hayvan boynuzları üzerine yapılmış bir takım resimler gördük. Ne manaya geldiklerini sorduk. Babalar, kocalar, kızlarının ve karılarının eve ait vazifelerini yaptıklarına dair bir işaret olmak üzere bu abideleri onların mezarları başına dikerlermiş. Mezarların birçoğunda gördüğümüz saç lüleleri de hanımlar yahut kızlar tarafından kocalara yahut ebeveynlerine matemlerini ifade eden birer alamet olarak oraya asılmıştı. Yerli halkın anlattığına göre ana babalar bir delikanlı ile bir genç kızın evlenmesine karar verince delikanlı kızı zorla kaçırırmış. Çünkü bir genç kızın kendi arzusuyla kocasına gitmesi ayıp kabul edilirmiş. Bu adet Kafkasyalılarda da var, eski Anadolu'da da var, Araplarda da var sevgili dinleyiciler. Babalar kızlarını yabancı bir erkeğe vermeyi ar kabul ederler. Evet, bu meşru bir şeydir ama çok kimsenin gönlü bunu kaldırmaz. Onun için Kafkasyalılar şöyle bir çare keşfetmişler. Kızla oğlanın evliliği kararlaştırıldıktan sonra oğlan kararlaştırılan bir günde gelerek kızı kaçırıyor. Bu bir danışıklı dövüş. Kızın da haberi var. Oğlanın, kızın anne babasının da haberi var. Sanki kızın ana babası buna müsaade etmemiş, kerhen kabul etmişler gibi bir pozisyon. Sonra damat ortadan kayboluyor. Bir müddet hiç kimseye gözükmüyor. Ondan sonra yaşlar araya girerek güya sulhu temin ediyorlar. Bir yemek verilerek damat hanım tarafının içine çıkıyor. Buna benzer bir adedin Sırplarda da olduğunu görüyoruz. Evet, seyyahımız buradan devam ediyor. Ondan sonra yol boyu misafirhanelerde kalıyor. Misafirhaneler, umumi misafirhaneler, bizim kervansaray dediğimiz yer Niş'te orada kalmış. Tabii basit yerler, uzunca bir bina, dört tarafı duvarlarla çevrili. Ortada yükler, yük hayvanları, arabaların bulunduğu üstü açık bir kısım. Ondan sonra burada hem yemek yeniyor hem yatılıyor. Basit yatacak yerler var. Herkes kendi yemeğini kendisi pişiriyor. Çünkü kalınan yerlerde dış duvarların içinde aralıklı ocaklar var. Yolcular orada yemeklerini pişiriyorlar. Ondan sonra burada kerevet gibi yerler var. Bu kerevetlerde yataklarını serip yatıyorlar. Bir seccade istiyorlar diyor Türkler yatıp uyuyacakları zaman. Üzerine de bir örtü örtüyorlar. Başlarının altına koydukları eğerde onlara yastık vazifesi görüyor. Gündüz giyindikleri içi kürk kaplı ve ayaklarına kadar inen uzun elbiselerine sarınıp uyuyorlar. Hanlarda bunlar uyku için ayrıca bir elbise giymiyorlar. Tabii kervansaraylarda mahrem kapalı odalar yok. Herkes umumi odalarda kalıyor. Ancak karanlık tabii bu mahremiyeti temin ediyor. Bazen de seyyahımız kervansaraylardan daha konforlu olan, daha geniş büyük olan ve yatak odaları ayrı olan hanlarda kalıyor. Kervansaraylar umumi bir koğuş sistemindedir. Emniyet mülahazasıyla tabii. Ve tabii kolaylık olduğu için bunlar parasız çünkü. Hanlar ise ayrı ayrı yatak odaları olan binalardır. Bunlar da vakıfsa parasızdır. Vakıf değilse zengin, fakir, Hristiyan, Yahudi, Müslüman herkese açık. Hatta paşalar, sancak beyleri bile icabında burada konaklarlar. Buralarda sanki kral sarayındaymışım gibi resmi kabullerde bulundum diyor Busbek. Hanlarda misafirlere yemek vermek adet. Yemek zamanı gelince bir hizmetçi elinde kocaman bir tepsi ve üzerinde bir tabak etli bulgur pilavı olduğu halde ortaya çıkar. Pilav tabağını etrafına ekmekler sıralayarak önüne koyar. Bazen bir miktar bal da ikram edilir. Önce bu yemeği geri çevirdim. Bunu fakir fukaraya verin, ben fakir değilim dedim. Fakat bu hareketime alındılar. Yemeklerini paşanın bile yediğini söyleyerek benim hor görmemi kınadılar. Bunu vermek ülkelerinde adetmiş. Fukaraya verecek yemekler de varmış. Eğer kendim yemek istemiyorsam hizmetçilerime vermeliymişim. Bu ısrarlar üzerine yemekten almak mecburiyetinde kaldım. Beni kabalıkla itham etmelerini istemiyordum. Biraz yedim ve teşekkür ettim. Tadı hiç de fena değildi. Pek hoşlandım. Evet, Şarklılarda, Türklerde, Araplarda ve bu havalede yaşayan insanlarda ikramı reddetmek ayıp kabul edilir sevgili dinleyiciler. Onun için her ne şekilde olursa olsun ikramı kabul etmek gerekirse ondan sonra bir miktar alıp tekrar iade etmek icap eder. Busbek de tabii bu adeti bilmediği için baştan yemeği reddediyor. Fakat ondan sonra tekrar yemeği kabul ediyor. Memnun da kalıyor bu şeyden, yemekten. Evet. Yolculuk boyunca canımızı sıkan bir husus uykumuzun vakitli vakitsiz bölünmesiydi. Tabii herkese saat olmadığı için uygun bir konak yerine varabilmek için de erken, gün doğmadan kalkmamız lazımdı. Saat de olmadığı için kılavuzlarımız bazen ay ışığının verdiği aydınlığa aldanarak gece yarısından bir müddet sonra sabah hayli vakit varken bizi uyandırıyorlardı, geri yatıyorduk diyor. Yeri gelmişken diyor ki Busbek, camilerde hizmet gören ve muvakkit denilen bir sınıf din adamları var. Bunlar su saatleri kullanırlar. Bu saatlerden güneşin doğmasının yaklaştığını anlayarak camilerdeki yüksek kulelere çıkarak haykırırlar ve halkı ibadete çağırırlar. Ezanı bu şekilde anlatıyor Busbek. Niş'ten Sofya'ya geliyorlar. Sofya oldukça büyük, oldukça kalabalık bir şehir. Önceleri Bulgar despotlarının hükümet merkezi, sonra Sırp despotunun başşehri oluyor. Sonra Türklerin eline geçiyor ve Rumeli Beylerbeyi'nin merkezi oluyor. Bu yolculuk sırasında kız çocuklarının ve kadınlarının sattığı külde pişmiş ekmeklerden yedik diyor Buzpek. Buna poğaça diyorlar. Bu civarlarda fırın bulunmadığı için yerli halk yabancıların geldiğini duyunca biraz para kazanmak ümidiyle hemen hamur yoğurmaya başlıyorlar. Hamur sadece un ve su karışımından oluyor. Maya karıştırmıyorlar. Hamuru sıcak gülün içinde pişirdikten sonra sıcak sıcak ve ucuz fiyatla satıyorlar. Bu eski bir Türk yiyeceği sevgili dinleyiciler. Balkan halkları da oradan da Viyana kuşatması sırasında Macarlara geçmiş. Bugün Macarlar poğaçayı milli birer yiyecek olarak lanse etmektedirler.
Çok
Evet sevgili dinleyiciler, Buzbek'in hatıralarını takdim etmeye devam ediyoruz. Buzbek Bulgaristan'da, Viyana'dan Budapeşte üzerinden İstanbul'a gidiyor. Bulgaristan'da müşahede ettiği bazı hadiseler onu enteresan tespitlere sevk ediyor. Burada diyor, asalet denilen şey hakkında nasıl değişik bir telakki bulunduğunu anlatmak isterim diyor. Son derece iyi yetişmiş görünen bazı kızlar dikkatimi çekti diyor. Bunların mensup oldukları aileleri soruşturdum. Bazılarının büyük çiftlik sahibi, hatta hükümdar sülalesi ailelerinden olduğunu ve şimdi köylülerle, çobanlarla evli bulunduklarını söylediler. İşte asalet Türk hudutları içinde böyle düşük bir mertebede bulunuyor. Daha sonraları da pek çok kimsenin Kantakuzenos veya Paleolog Bizans hanedanları, malumun iki kral hanedanı, bunlara mensup oldukları halde düşük mevkilerde bulunduklarını gördüm. Türkiye'de diyor Buzbek, Türkler arasında bile fertler ancak şahsi meziyet ve kabiliyetleri ile bir değer kazanırlar. Yalnız Osmanlı hanedanı bir istisna teşkil eder. Bu aileden gelenler aileden oldukları halde itibarlıdırlar. Meziyetleri ve kabiliyetleri buna ilavedir. Rivayete göre birçok milletin ya zor karşısında yahut kendiliklerinden batıya göç ettikleri sırada Volga havalisinde yaşayan Bulgarlardan bir kısım ülkelerini terk ediyorlar, buraya yerleşiyorlar. Ve Volga nehrinin adına izafeten kendilerine Bulgar deniyor diyor Buzbek. Bunlar Filibe ile Sofya arasında kalan Balkan dağları arasında tabii şekilde tahkim edilmiş bir yerde yerleşmiş bulunuyorlar. Rum imparatorlarının kuvvetine karşı uzun zaman dayandılar ama Türklerin hücumuna karşı koyamadılar. Türk hakimiyetine girdiler. Bu Bulgarlar Rusların tesiriyle Hristiyanlığı benimsemiş ve zamanla Türklüklerini kaybederek Slavlaşmış bir kavimdir. Filibe'ye geldi seyyahımız. Filibe'yi anlatıyor. Filibe ovalarını, tabi Bulgaristan çok mümbit ve geniş ovalara sahip, aynı Macaristan gibi bir memleket, bu bakımdan zengin. Ondan sonra Edirne'ye geliyor seyyahımız. Edirne'yi anlatıyor. Burada bir gün kalıyorlar. Artık yolculuğun sonuna yaklaşmış. İstanbul'a doğru ilerlediğimiz sırada diyor Buzbek, mevsim kış olmasına rağmen lale, sümbül, nergis gibi çiçeklerin açmış olduğunu hayretle gördük. Lalelerin fazla bir kokusu olmamakla beraber görünüşlerinin güzelliği ve renklerinin çeşitliliğine hayran olmamak mümkün değil. Türkler çiçeğe aşırı derecede düşkündürler. Güzel bir çiçek için büyük miktarda para vermekten çekinmezler. Bunları çoğu defa bana hediye ediyorlardı ama karşılığında tabii ben onlara da bahşiş veriyordum diyor. Evet, Buzbek'in tespitleri enteresan sevgili dinleyiciler. Zaten tarihimizde 30 yıllık bir devre var ki adına Lale Devri deniyor. Bu da Türklerin çiçeği ne kadar sevdiklerini göstermesi bakımından önemli. Camilerdeki çinilerde veya eski padişahların kaftanlarında bile çiçek motifleri var. Çiçek Osmanlı Türk'ünün hayatına girmiş, iç içe olmuş bir nesne. Tabii çiçekle bu kadar haşır neşir olan insanların da ruh dünyası zengin oluyor. Günümüzde esefle görüyoruz ki pek çok evde ne canlı çiçek vardır ne de günümüz desenlerinde, efendim elbiselerinde çiçek motiflerine rastlanmaktadır. Çiçekten bu kadar uzaklaşmamız hayret verici bir hadisedir. Koca koca evler, hiçbirinin balkonunda, hiçbirinin bahçesinde çiçeğe rastlayamıyoruz. Halbuki eskiden en basit evlerde bile teneke, yağ tenekelerinde envai çeşit çiçekler yetiştirilirdi. Evlerin camları rengarenk yeşillikler içinde insanın göz alıcı bir manzara hasıl ederdi. Bu çiçek merakı tek tük Rumeli macirlerinde var ama maalesef halkımız bu alakayı kaybetti. Bu bizim büyük bir eksikliğimiz olsa gerek. Evet, yolumuz Çorlu'dan geçiyor. Burası Kanuni Sultan Süleyman'ın babası Yavuz Sultan Selim'le babası Sultan Bayezid arasındaki efendim muharebenin geçtiği bir yer. Malum burada Şehzade Selim babasıyla görüşmeye geldi. Ancak müzevirler iki tarafı tahrik ettiler. Küçük müsademe yaşandı. Şehzade Selim babasıyla muharebeye girmemek uğruna Kara Bulut ismindeki atıyla oradan çekildi ve Kırım Hanı kayınpederiydi. Onun yanına sığındı. Ondan sonra seyyahımız Buzbek Silivri'ye geliyor. Silivri'de denizin güzelliği, havanın ılıklığı bir müddet oyalanmamıza sebep oldu. Sahili yalayan küçük dalgaların sesini dinlerken yakından geçen yunus balıklarını da seyrettik. Çorlu'da kuzeyden esen, insanı rahatsız eden rüzgara mukabil burada havanın yumuşaklığı fevkaladeydi ve çok güzel bir vakit geçirdik diyor. Şimdi seyyahımız Silivri'den ayrıldı, İstanbul'a yaklaşıyor. Yine bunun enteresan tespitleri var ama hatıralar programının müddeti sona eriyor. İsterseniz bu tespitleri sıkıştırmayalım, bir başka programa tehir edelim ve yeni bir hatıralar programında buluşuncaya kadar hepinize veda edelim. Hoşça kalın.
Hatıralar.